Ayrım 24.
60. Bölüm Doğuş. Doğuma 2 hafta kala şirket çalışanları bebek için sürpriz bir parti düzenliyorlar. Bir anlamda Nehir'in iş yerine ve iş arkadaşlarına veda partisi bu. Şirket binasının girişindeki geniş salonu süslemişler. Kemerli kapının üzerinde yaldızlı harflerle "Hoş geldin bebek" yazıyor. İrili ufaklı armağan paketleri, pastalar, çörekler, börekler ve sıcacık bir erken kutlama. Partinin bitiminde hepsiyle tek tek kucaklaşarak veda ediyor Nehir. "Merak etmeyin, fazla özlemeyeceksiniz beni" diyor. "Bebeği kaptığım gibi soluğu burada alabilirim." Su Reklam Ajansı bir süreliğine Pınar ve Hakan'a emanet. Kanıtlanmış becerileriyle kendi yokluğunu hissettirmeyeceklerini umuyor Nehir. Evin düzeni de yaklaşmakta olan doğuma ayarlandı. Nevin bir haftadır İstanbul'da. Bavullar dolusu bebek çeyiziyle geldi bu kez. Neler hazırlamamış, neler hazırlamamış ki? Cinsiyet belli değil diye mavili, pembeli, sarılı, yeşilli yatak takımları, örgü battaniyeler, hırkalar, yelekler, tulumlar, kendi el emeği, göz nuru ürünlerin yanı sıra hazır alınanlar, ısmarlananlar. "Birileri beşiz doğuracağımı mı söyledi sana?" diye takılıyor Nehir. "Bir ordu bebeğe yeter bunlar." "Olsun" diyor Nevin. "Eksik kalmasın da." Bebeğin yatağını önceden sermiyorlar. Nehir'in loğusa yatağı da ancak doğumdan sonra anne ve bebek eve dönerken serilirmiş. Adet öyleymiş. Ah şu Nevin ablanın sonu gelmeyen adetleri. İnansın inanmasın sesini çıkartmadan hepsini kabulleniyor Nehir. Öylesine hevesli ki ablası, öyle canla başla koşturuyor ki oradan oraya ters bir şey söyleyip de kalbini kırmak istemiyor. Son 2 haftasını evde dinlenerek geçirmeyi planlarken derin bebeğin sabırsız davranabileceğini hesaba katmıyor Nehir. Doktorun sezaryeni uygun gördüğünden doğumun gerçekleşeceği gün bile önceden belli oysa. Öngörülen tarihe bir hafta kala sancısı tutuyor Nehir'in. Apar topar hastaneye gidiyorlar ve doğuma alınıyor. Anneliğini onaylayan müjdeyi aldığında yüreğini saran heyecanı ya da bu heyecanının bir benzerini daha önce hiç yaşamadı Nehir. Birebir tanık olmasa inanmazdı belki ama artık emin. O zamana kadar dünya üzerine gelmiş ve bundan sonra gelecek en güzel, en muhteşem yaratık insanın kendi çocuğu. İnce uçlu kalemle çizilmişçesine minik, hokka misali bir ağız ve burun, incecik kirpiklerle çevrili yumuk gözler, başının tepesinde tüy gibi duran bir tutam saç. "O benim, o benim oğlum" diye sımsıkı sarılıyor bebeğine Nehir. Mis gibi kokusunu, sıcaklığını çekiyor içine. Evet, cinsiyeti belli artık. Derin bebek erkek. Sevinç, umut, hüzün, mutluluk, birbirleriyle çelişen bütün duyguları yaşıyor şu anda Nehir. Aylardan sonra yeniden denize kavuşmuş gibi ama onun eksikliğiyle kavruluyor bir yandan da. Ertesi gün Nehir'in hastanedeki odası ziyaretçi akınına uğruyor. Nevzat Bey'le Sedef Hanım, bebeğin yastığına altın takarken "Bıraksak Nokta Reklam Ajansı'nda kim var kim yok buraya akacaktı" diyorlar. Bebek ziyaretine kalabalık gidilmez diye güçlükle durdurduk ve hepsini temsilen biz geldik. Su Reklam Ajansı çalışanları ise kendilerini uyaran kimse olmadığından akın akın bebek görmeye geliyorlar. Pınar'la Hakan dışında uzun süre kalan pek olmasa da Nehir'in başı hep kalabalık. Nevin, Ali ve Dila ev sahibi konumundalar ve tabii ki Arda. Gelenle gidenle yapılan sohbetlerle fazlaca ilgilenmiyor Arda. Belli belirsiz bir gölge gibi Nehir'le derini kollamaya şartlandırmış kendini. Kaygılı bakışları Nehir'in üzerinde. "Çok yoruyorlar seni" diyor. Büyüklü küçüklü demetler, buketler, sepetler halinde gelen çiçekleri tek tek dışarı çıkarıp koridor boyunca sıralıyor. "Ya bebeğin çiçek alerjisi varsa" diyor. "Düşünen yok ki." Diğerleri onun abartılı titizliklerini gülerek karşılarken Nehir'in yüreğinde garip bir sızı filizleniyor. Arda'yı yönlendiren gizemli bir güç fısıltı sessizliğinde de olsa varlığını hissettiriyor. Akşam üzeri tam da el ayak çekilmişken iki özel ziyaretçileri oluyor. Nisa ve Halil Sezen. Dila hiç şaşırmadan kapıda karşılıyor onları. Belli ki geleceklerinden haberli. Nisa hiç kimseye takılmadan doğruca bebeğin yatağına doğru yürüyor. Kocası da hemen arkasında. İkisi beraber, gözleri buğulu, bakışları bin bir anlamla yüklü, sevgiyle, şefkatle, yüreklerinde çığ gibi büyüttükleri özlemle, dokunmaya kıyamadan dakikalarca seyrediyorlar derin bebeği. O ana kadar hiçbir ziyaretçinin kucağına verilmedi bebek. Ama bu kez durum farklı. İzin ister gibi nehire bakıyor Dila. Onun bakışlarından onay alınca derin bebeği tutup usulca kaldırıyor ve annesinin kollarına bırakıyor. Nisa, derinin yüzündeki kıpırdanışları hayranlıkla izliyor. Yumuk ellerini avucuna alıyor. Kollarının arasındaki minicik bedenden kendi bedenine geçen sıcaklığın tüm hücrelerine yayılmasına keyfini yaşıyor. Göğsüne bastırıyor derini. Kokusunu içine çekiyor. Baksana Halil diyor kocasına. Tıpkı denizin bebekliği. Alışılagelmiş bir durum aslında. Yeni doğan bebeği herkes farklı birine benzetir. Anne ve baba tarafı kendi aile özelliklerini bebekte görmeye ve bu görüşü çevresine kabul ettirmeye pek heveslidir. Bu yüzden bebek birine benzetildiğinde çevreden tatlı ses itiraz sesleri yükselebilir. Ama şimdi kimseden ses çıkmıyor. Çıkamaz da. Nisa Hanım, Deniz'in oğlunun Deniz'e benzediğini söylese eğer, gerçeklik payı olmasa bile hiç kimse ağzını açıp tersini iddia edemez. Derin bebek, yeniden yerine yatırıldıktan sonra çevresindeki diğer kişilerin ancak farkına varabiliyor Nisa. Nevin'le Ali'yi başıyla selamlayıp Nehir'in yanına sokuluyor. Çok şey borçluyuz sana Nehir diyor yumuşacık sesiyle. Yeniden denizimize kavuşturdun bizi. Beklemiyordum açıkçası. Umduğumdan yürekli çıktın. Sımsıkı sarılıp kucaklıyor Nehir'i. Kızım benim diye öpüyor yanaklarından. Tıpkı eskiden yaptığı gibi. Çantasından çıkardığı incili maşallahı derinin yastığına iliştiriyor. Bordo renkli kadife kutunun içindeki elmas taşlı bileziği de Nehir'in koluna geçiriyor. Kayınvalidem takmıştı bunları diyor. Deniz'e ve bana, Deniz'in doğduğu gün. Nisa ve Halil Sezen, gelişlerinde kimselere merhaba demeden doğruca bebeğe odaklanmalarını bağışlatmak ister gibi herkesle tokalaşıp vedalaşarak ayrılıyorlar oradan. Çıkarken baştan beri odanın girişinde ayakta durmuş olanları sessizce izleyen Arda'ya takılıyor Nisa'nın gözü. Yatağının içinde içgüdüsel bir ürküntüyle kasılıp kalıyor Nehir. Sezenlerin hastaneye geldikleri günü hatırlıyor. Nisa Hanım'ın organ bağışını, oğlumun parçalarını dört bir yana saçtım diye yorumlamasını. Nisa ve Halil Sezen karşılarında duran genç adamın oğullarının kalbini taşıdığını bilseler, ne düşünürler acaba? Neyse ki tanımıyorlar onu. Arayı düzeltmenin ilk adımı atılmışken hesapta olmayan gerginlikler yaşanmamalı. Ancak Nehir'in aklından geçenleri yatsırcasına ilginç gelişmeler yaşanıyor kapının önünde. Arda'yı annesiyle babasıyla tanıştırıyor Dila. Ayrıntıya girmeden yalnızca adıyla. İki tarafta birbirine karşı yumuşacık, sevecen tavırlar içinde. Kafasında bir ışık yanı veriyor Nehir'in, Dila. Nehir'le ilgili tüm ayrıntıları ailesiyle paylaştığı gibi Arda'yı da anlatmış besbelli. Hiç yabancılık çekmeden uzun zamandır birbirlerini tanıyormuş gibi davranmalarının açıklaması bu. Başka ne olabilirdi ki? Doğumun üçüncü günü hastaneden çıkıyorlar. Nehir'e iğne oyası, derine İzmir'de özel olarak işlettiği mavi yatak takımlarını seriyor Nevin. Öyle uzun uzun yatmaya niyeti yok Nehir'in. Ablası engellemese kalkıp oturacak. Nazar değer diyor Nevin. Çarçabuk iyileştin diye göze gelirsin. Hiç değilse gelen giden olduğunda gir yatağa. Söz dinliyor Nehir. Gün boyunca evin içinde dolanıp duruyor ama birileri bebek görmeye geldiğinde yatağına uzanıp loğusacılık oynuyor. Bir haftalıkken göbeği düşüyor derinin. İlk banyosunu yapacaklar. Nisa Hanım, Dila'dan duymuş olmayı yeterli görerek davet edilmeyi beklemeden koşup geliyor. Nevin'le Nisa, büyüklerinden gördükleri gibi eski gelenek ve görenekleri çağrıştıran bir ilk banyo yaptırıyorlar derine. Bebek küvetine doldurulan köpüklü suyun içine altın liralar, nazarlıklar atılıyor, dualar okunuyor. Üç kez sabunlanıyor derinin bedeni. Okunmuş sular dökülüyor başından aşağı. Sonra da kurulanıp giydiriliyor. Mavi kadife tulumunun içinde pek yakışıklı duruyor derim bebek. Nisa ile Nevin'in bebek için canla başla çalışmaları, düğün hazırlıkları sırasında gösterdikleri ortak çabayı hatırlatıyor Nehir'e. Eski kareleri kafasından uzaklaştırıyor hemen. Bu kez farklı olacak her şey. Olmalı. Olumsuzlukların geride kaldığına inanmak istiyor Nehir. 61. bölüm. Tehlikeli sorular. 10 günlük oldu derin. Hastaneden çıkmalarının üzerinden de bir hafta geçti. Bir haftadır Arda ile yüz yüze gelmediler. Nehir yönünden pek sorun yok. Şikayetçi olan Arda. Her gün telefonla arıyor. Bazen günde birkaç kez. Rastlantı sonucu derinin ağlama sesini duyduğunda havalara uçuyor sevincinden. Özledim diyor. Çok özledim. Burnumda tütüyor kokusu. Kendisinin ikinci plana itildiğinin farkında Nehir. Arda'nın asıl özlediği derin artık. Onu rahatça görememenin sıkıntısıyla kıvranıp duruyor. Dışarıda rahatça görüşebildikleri günler geride kaldı. Eve gelmektense çekiniyor Arda. Sonunda Nehir'in aklına bile getiremeyeceği bir yol çözümlüyor sorunu. Uzun zamandır yaşamadıkları kadar dingin bir pazar günü. Doğum sonrasında dışarı adımını atamayan Sultan'a bile hafta sonu izni vermişler. Nevin'le Nehir, derinle ilk kez yalnız kalmanın keyfini çıkarıyorlar bugün. Geceliği sabahlığı üzerinden attı artık Nehir. Eşofman takımlarla geziyor evin içinde. Derin de onlarla beraber salonda ana kucağında uyuyor. Geceden geceye yatağına yatırıyorlar. Öğleden sonra kapı çalınıyor. Tatil günü kim olabilir ki? Nevin gidip kapıyı açıyor. Gelen konukları salona alıyor. Arda ile annesi Feride Hanım. Arda'nın sesini duyunca öylesine güçlü bir sevinç dalgasına kapılıyor ki bir adım geride kalmış Feride Hanım'ı görmüyor bile Nehir. Ok gibi fırlayıp kucaklayıveriyor Arda'yı. Sonra da aynı hızla geri çekilip varlığını yeni fark ettiği Feride Hanım'a hoş geldiniz diyor. Oturmadan ellerimi sabunlayayım ben diyor Arda. Banyo ne taraftaydı? Döndüğünde açıklamasını yapıyor. Dışarıdan gelince eller sabunlanmadan bebeğe dokunulmaz. Sessiz olun, mikrop saçan parmakların derine değmesine izin vermeyin. Nehir'le Nevin Arda'nın bebek konusundaki titizliklerine alışık ama Feride Hanım tanımaz gözlerle süzüyor oğlunu. Sonra da bakışlarını Nehir'e çeviriyor. Güle güle büyütün bebeğinizi Nehir Hanım diyor. Arda'nın ameliyatından beri sık sık İstanbul'a geliyorum. Kaç kez niyetlendim size uğramaya, olmadı. Kısmet bugüneymiş. Feride Hanım'la ikinci karşılaşmaları. İlkinde Arda'nın kalp nakli sonrası yattığı hastane odasının kapısında bambaşka şartlarla karşılaşmışlardı. Oğlunun kurtarılmasını sağladığı için öylesine minnet doluydu ki Feride Hanım teşekkür etmeye çalışırken dili dolanıyordu. Feride Hanım'ın bakışları o günden izler taşıyor hala. Hala sevecen, hala minnet yüklü ama tavırları daha derli toplu. Konuşmalara katılmıyor Arda. Sandalyesini Derin'in yattığı ana kucağının önüne çekmiş, uykunun kollarındaki bebek yüzünün kıpırdanışlarını izliyor. Nevin'in getirdiği çayları içerken küçük kımıltıların ardından ağlamaya başlıyor Derin. Nehir'den önce Arda fırlıyor yerinden. Kimseden izin alma gereği duymadan koltuk altlarından tutup kaldırıyor bebeği. Özlemle göğsüne bastırıyor. Gözleri kapalı, elinden gelse içine sokacakmış gibi öylece kalıyor bir süre. Belli etmemeye çalışsa da onları böyle görmekten fazlasıyla etkileniyor Nehir. Derinin ağlarken susması, sakinleşmiş bir halde kolunu bacağını Arda'nın göğsüne bırakması da tuzu biberi oluyor. Feride Hanım'ın yüzünde ise şaşkınlıkla karışık bir hoşnutsuzluk ifadesi var sanki. Bebeğin uyanmasını beklermiş gibi çantasından çıkardığı kutuyu açıp mavi kurdeleyle tutturulmuş altını Derin'in omuzuna takıyor ve üzerine düşeni yapmanın ferahlığıyla arkasına yaslanıyor. Kalkalım Marda diyor yumuşacık bir sesle. Sonra da Nehir'le Nevin'e dönüp yarın yolcuyum diye açıklıyor. Eşya toplamam gerekiyor. Zavallı Feride Hanım diyor Nevin arkalarından. Ne demek şimdi bu? Görmüyor musun oğlunun halini? Seni bıraktı. Ne derece bıraktığı da bilinmez ya, neyse. El kadar bebeğe saldırdı. Şimdi de pazar günü annesinin bebek görmeye getiren genç bir adam. Buraya geleceğine, İstanbul'un cennet mekanlarından birine gitmeyi, başkalarının bebeği yerine oğlunun evlenebileceği gelin adaylarıyla tanıştırılmayı tercih etmez miydi o anne? Bana ne bunlardan? Neden beni suçlar gibi konuşuyorsun? Seni suçlamıyorum. Feride Hanım'ın bu durumdan pek hoşnut olmadığını söylüyorum yalnızca. Ablası haklı. Nehir de Feride Hanım'ın davranışlarındaki tutukluğun farkında. Yanı sıra bir gün gelip Arda'nın evleneceğinin, hatta öncesinde gelin adayını annesiyle beraber Nehir'le tanıştıracağının bilincinde. Doğal karşılıyor bunları. Daha doğrusu doğal karşılamaya çalışıyor. Arda ile Dila'yı aynı yakınlıkta görüyor kendine. İkisi de aynı derecede düşkünler ona. Dila da evlenecek bir gün. Evleneceği kişiyi Nehir'le tanıştıracak. Ve bundan büyük bir mutluluk duyacak Nehir. Neden Arda'nın evliliğinde de aynı mutluluğu duyacağından emin değil? Tehlikeli bir soru bu. Kendine bile dürüstçe yanıt veremeyeceği kadar tehlikeli. Ama Nehir en azından şimdilik oyalanabileceği yeterlilikte bir yanıt buluyor sonunda. Dila evlenmeye kalksa ve evlense, Nehir'le aralarındaki ilişki ve yakınlık hiçbir zarar görmeyecek, aynı şekilde sürdürecekler beraberliklerini. Ama aynı şey Arda için geçerli değil ne yazık ki. Gün gelir de Arda evlenirse, aralarındaki bağların tümünü değilse de pek çoğunu koparmaları gerekecek. Annesi bile hoşlanmazken elin kızı böyle tanımsız bir beraberliği nasıl hoş karşılasın ki? 62. Bölüm Mucize. Nevine kalsa bebeğin kırkı çıkmadan Nehir'i işe göndermeyecek. Bizim zamanımızda diye başlayan eskilerde yaşanmış loğusa bunalımlı hikayelerini anlatıyor durmadan. Cin çarpmaları, sihir, büyü, efsun abartmalarıyla süsleyerek. Son günlerde ablasının en mantığa sığmaz adetlerini bile harfi harfine uygulayan Nehir'in bunlara karnı tok. İkinci haftanın sonunda özgürlük bayrağını çekiyor ve tam gün olmasa da birkaç saatlik uğramalarla iş yerine adımını atıyor. İstese de daha fazla ayrı kalamıyor evden. Derini emziriyor çünkü. Sütü el verdiği sürece de emzirmeye kararlı. Neyse ki biberona alıştı Derin. Evden çıkmadan Nehir'den elektrikli pompayla alınan sütü o yokken Nevin ya da Meryem Derin'e veriyorlar. Meryem evdeki kadroya yeni giren bir isim. Derin'in dadısı. Sultan gibi onu da Nisa Hanım sayesinde buldu. 40-45 yaşlarında görmüş geçirmiş, deneyimli, hepsinden önemlisi çocuklara şefkatle yaklaşan sevgi dolu bir kadın. Ablası gittiğinde en büyük yardımcısı olacak. Nevin de İzmir'e gitmeye hazırlanıyor zaten. Çok ihmal ettim Ali'yi diye sızlanmaya başladı bile. Derin'in kırkını çıkmasını bekliyor. Ama sık sık gelecek. Nehir'in yanına bir de Derin'in sevgisi ve özleme eklendi çünkü. Nehir bebeği eve kapatıp kuş kanadının esintisinden sakınarak besleyip büyüten annelerden değil. 20 günlük olunca kendisiyle beraber Derin'i de özgürlüğüne kavuşturdu. Yarı kırkı çıktı, çocuğumun hapis yattığı yeter diyerek Derin'i de alıp gezmelere götürmeye başladı. O günden beri her gün en az yarım saat dışarı çıkarıyor bebeği. Bu duruma en çok sevinen de Arda. Derin'le buluşma fırsatını yakalayabiliyor bu sayede. Açık havayı çok seviyor Derin. Ağlarken susuyor sokağa çıktıklarında. Nevin de sevdi bu işi. Nehir işteyken arabasına koyup gezdiriyor Derin'i. Ancak kırkını doldurmuş bebeği ev gezmesine götürmediler henüz. Ben İzmir'e gitmeden Nisa Hanımlara uğrasak diyor Nevin. Benden sonra işe güce dalar, ihmal edersin sen. Ayıptır kızım. O kadar gidip geldiler. Torunlarını el öpmeye götürmezsen gönül koyarlar. Derin'in el öpmeye geleceği haberi Sezenlerin Yeniköy'deki yalısında bayram havası estiriyor. Gelecek olan yumruk kadar bebek değil de protokollü bir konukmuş gibi tepeden tırnağa elden geçiriyorlar dört bir yanı. Yataklar hazırlanıyor Derin için. Buraya gelişlerinde kullanılmak üzere ana kucakları alınıyor çarşıdan. Nevin'le Nehir'de unutulmuyor bu arada. Onlar için de çeşit çeşit ikramlıklar, siniler dolusu yemekler hazırlanıyor mutfakta. Sezenler yüreklerinin kapılarını ardına kadar açarak karşılıyorlar konuklarını. Hele Derin'i yere göğe sığdıramıyorlar. Eline ilk kez oyuncak verilmiş, o oyuncağın büyüsüyle kendinden geçmiş iki çocuk gibi Nisa ve Halil Sezen, Dila'nın da onlardan eksik kalır yanı yok. Annesiyle babasından daha çok görüyor Derin'i ama onun kendi evlerinde, kendi çatılarının altında olduğunu bilmek farklı bir heyecanla dolduruyor içini. Nisa ile Nevin yemekten sonra kahvelerini içerlerken Halil Sezen "Seninle biraz konuşsak mı?" diyor Nehir'e. Salonun diğer köşesindeki oturma grubuna doğru yürürken merakını yenemiyor Nehir. Halil Sezen'in kendisiyle baş başa konuşacağı ne olabilir? Üstlerine çöken ciddi havayı dağıtmak ister gibi sıcacık gülümsemesiyle "Dilacığım" diye sesleniyor Halil. "Bize de kahve getirmelerini söyler misin? Söyledikten sonra da yanımıza gel." Bu iyi işte. Dila'nın varlığı ilaç gibi gelecek Nehir'e. Sınava girecekmiş gibi heyecanlanmasına gerek yok aslında. Şunun sırasında iki laf edecekler. Kahvelerin ve Dila'nın gelişiyle söze başlıyor Halil. "Hukuki konulardaki resmi konuşmalardan hoşlandığımı söyleyemem. Ama bazen gerekiyor. Şu anda olduğu gibi. Hatırlarsan sana bir veraset ilamı göndermiştim." Başından aşağı kaynar sular iniyor Nehir'in. İlamı eline aldığındaki zamanki bozgunu aynen yaşıyor sanki. "Evet" diyerek hafifçe başını sallıyor. "İlamı aldım. Miras konusunun sana ters geldiğini, hatta reddi miras yoluna gitmeyi bile düşündüğünü biliyorum." Heyecanının ve tutukluğunun yerini şaşkınlık alıyor Nehir'in. "Nasıl bilebilirsiniz ki? Avukatımın ya da benim böyle bir şeyi sizinle paylaştığımızı hatırlamıyorum." "Haklısın" diye gülüyor Halil. "Ama ben öğrendim." "Nasıl" derken içinde palazlanan öfkeyi bastırmakta zorlanıyor Nehir. "Öncelikle şu noktayı vurgulamak isterim. Her şey senin iyiliğin içindi. Reddi miras davası açsan da önemli değildi. Onu da bir şekilde hallederdik gerçi ama testi kırılmadan tedbirimizi alalım dedik. Şöyle ki, senin hukuk danışmanınla aynı hukuk bürosunda çalışan avukatların var. Onların aracılığıyla..." "Ama bu etik değil" diye atılıyor Nehir. "Bana danışmanlık yapan bir avukat benim izleyeceğim yolu anlatamaz size." "Sakin ol, anlatmadı zaten. Senin yapmak istediğin mantıkla bağdaşmayan eylemi beraberce önlemeye çalıştık yalnızca. Kaldı ki karşı taraflar da olsalar avukatların birbirleriyle görüşüp davanın gidişatı konusunda niyet yoklaması, yapması da fazla yadırganacak bir durum değil. Bizimki son derece masumane bir girişim. Cengiz Bey reddi mirası gerektirecek bir durum olmadığını anlatmadı mı? Sana ait payın kanuni hakkın olduğuna inanman için saatlerce dil dökmedi mi? Sana uysa, yapmak istediklerine destek verse yanlış bir yola girecektin. Neyse ki böyle bir durumu yaşamadık. Artık dava açamazsın. Çünkü reddi miras davaları veraset ilamının alınmasından 3 ay sonrasına kadar açılabiliyor. Avukatı bu konuda uyarmadı onu. Dava açma süresinin sınırlı olduğundan söz etmedi. Öfkesinden nereye çatacağını bilemiyor Nehir. "Yanlış yönlendirildim" diyor. "Bunun hesabı sorulacak. Ancak böyle olması mirastan pay alacağım anlamına gelmiyor. Sözünü ettiğiniz paylaşıma katılmak istemiyorum ben." Birden ifadesi değişiyor Halil'in. Kanun, miras, dava gibi soğuk yüzlü kavramlardan sıyrılıp yaramazlık yapan, inatçı çocuğuna hoşgörü ve sabırla yaklaşan şefkatli bir baba gibi gülümseyerek bakıyor Nehir'e. Baştan beri söze karışmadan sessizce onları dinleyen Dila'ya dönerek, "Bunları konuşurken Dila'nın da özellikle yanımızda olmasını istedim" diyor. "Çünkü benim yönümden ikinizin arasında hiçbir fark yok. Sen de benim kızımsın artık. Laf olsun diye değil, inanarak söylüyorum bunları. Deniz'in boş bıraktığı yerde sen duruyorsun artık Nehir. Ve hep orada kalacaksın. Şartlar ne getirirse getirsin." Deniz'in adı geçince daha fazla dayanamıyor Nehir. Yanaklarından aşağı inen yaşları elinin tersiyle silerken, "Böyle düşündüğünüz için teşekkür ederim" diyor. "Bırak teşekkürü. Çok iyi biliyorum ki neden ilk günden sana sahip çıkmadık diye soru işaretleri var kafanda. Ancak yargılamadan önce kendini bizim yerimize koyman gerekiyor. Canının bir parçasını, en değerli varlıklarından birini beklenmedik bir anda yitiriverince, yitirilenin geride bıraktığı karanlık boşluğun içine düşüveriyor insan. Oradan kurtuluncaya kadar da hiçbir şey görmüyor gözü. Karanlıklar dağılmaya başlayınca, yitirdiğinin boş kalan yerini tümüyle doldurmasa da çevresindeki oraya oturtulabilecek birilerinin olduğunu fark ediyor. Bizim durumumuzda olduğu gibi. Kısacası büyük yaraların sızısı, acılarla avuntuların dengelenmesiyle diniyor ancak. Duygusallığın derin sularında kulaç atmaktan yorgun düşmüş gibi derin bir soluk alarak konuyu değiştiriyor Halil. Sanırım anlaştık. Daha doğrusu benim anlatmak istediğimi anladın. Sıra sende ve senin yapacaklarında. Veraset ilamı, miras gibi tatsız konulara bir daha dönmek istemiyorum. Burada karara bağlayalım. Bitsin. Payına düşen mülklerin intikal işlemleri için tapuya gitmen gerekiyor. Gözün korkmasın. Hemen, her ne kadar kızdınsa da Cengiz Bey ve benim avukatlarım resmi işlemlerde yardımcı olurlar sana. Nehir'in anlattıklarına hala sıcak bakmadığını fark edince, ah benim güzel kızım diyor Halil. Mal paylaşımı yüzünden birbirinin gözüne oyuyor millet. Sense elini sürmemek için direniyorsun. Onurlu bir davranış. Anlıyorum ama senin de farklı sorumlulukların var artık. Yalnız kendini değil, Derin'i de düşünmek zorundasın. Derin adını duyunca canlanıyor Nehir. Doğru söylüyor Halil Bey. Oğlunun haklarını kollamak onun görevi. Tamam, oğlu için ne gerekirse yapacak. Ancak yanıtını bulamadığı bir sorgu burgulanıyor kafasında. Derin olmasa, Nehir onu doğurmamış olsa, Nisa ve Halil Sezen gene de kollarını açacak mıydı Nehir'e? Aklından geçenleri okumuş gibi, yanlış şeyler düşünmeni istemem diyor Halil. Derin'i kucağımıza vermekle dünyaları bağışladın bize. Ama o gelmeden önce kızımızdın sen bizim. Para, mal, mülk konularına tekrar girmeyi istemiyorum ama senin için bir şeyler yapmaya karar verdiğimde Derin'in varlığından bile haberim yoktu. O gece yatağa uzandığında Deniz'in ölümünden beri ilk kez kendini bu kadar hafiflemiş hissediyor Nehir. Görünmeyen bir el yaşamındaki olumsuzlukları tek tek ayıklıyor sanki. Ya da sihirli bir değnek dokundu dünyasına. Mucize mi bu diye mırıldanıyor kendi kendine. Derin'in ağlama sesi tüm sorularının yanıtını verir gibi. Başka yerde arama. Mucize benim diyor Derin.